Ayrım 18.
Ermeniler öteden beri Kilikya üzerinde hak iddia etmekteydiler. Şimdi bekledikleri fırsatı ele geçirdiklerini sanıyorlardı. Ermeni göçmenlerinin çoğu yetişmiş komitacılardandı. Derin bir kin ile Türklerden intikam almaya koyuldular. Adana valisi Nazım Bey, işgalden iki gün sonra hükümete çektiği bir telgrafta, dipnot, Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 172. Sağlık durumu ve mahallin icabından dolayı istifa ettiğini bildiriyor ve vilayetin halini pek acıklı bir surette tasvir ediyordu. Fransızların maksadı, orada bir Ermeni Cumhuriyeti kurmak ve Ermenilerin halen zayıf bir azınlıkta bulunmalarından dolayı, şimdiki halde buna muvaffak olamazlar ise geçici olarak bağımsız bir hükümet teşkil eylemek olduğunu ve işgal askerinin %80'inin Ermeni gönüllülerinden ibaret olmasının buna delil olduğunu belirtiyordu. Gerçekten Ermenilerin faaliyeti dikkati çekecek derecedeydi. Bir süre sonra Adana'da bir Ermeni intikam alayı kuruldu ve her tarafta cinayetler başladı. Adana'ya olduğu gibi Kozan, Osmaniye ve Mersin'e Fransızlarla gelen Ermeni askerlerinden başka Kafkasya'dan ve diğer yerlerden Antranik çetesine mensup bir hayli Ermeni komitecisi gelmişti. Fransız işgal komutanları her bulundukları yerlerde Ermenilerin Türkler üzerine hakimiyet kurmaları için ne mümkünse yapıyorlardı. Mesela Adana Polis Müdür Muavinliğine Vahan isminde bir komiteciyi tayin etmişlerdi. Aynı maksatla Türk jandarmasını dağıtmaya başladılar. Jandarma kumandanlıklarına, kadronuzun yarısı İslam, yarısı Ermeni olacaktır. Ona göre ikmal edilmesi şeklinde emir verildi. Dipnot, Ali Sahip, Urfa'nın Kurtuluş Mücadeleleri sayfa 17. Adana vilayeti, jandarma kumandanı Albay Haşim Bey, Fransızlara teslimiyet göstermediği için yakalanarak Mısır'a, esir kampına gönderildi. Yolların üstüne çıkan her engeli bir suretle ortadan kaldırıyorlardı. Fransızların Kilikya'daki davranışı Türklerin ellerini tutup Ermenilere dövdürtmek esasına dayanıyordu. İzmir'in işgalinden önceki 6 aylık döneme ait olayların özeti budur. C. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa bu görevden istifa ettikten sonra Mustafa Kemal Paşa'yı da İstanbul'da bulunmasının uygun olacağı düşüncesiyle İstanbul'a davet etmiş ve paşa bunun üzerine İstanbul'a hareket etmiştir. Bu sıralarda hatta daha önceden Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da bulunması elbette uygun olacaktı. Fakat Sadrazam Ahmet İzzet Paşa bu gereği her nedense istifa ettikten sonra düşünebilmiştir. Henüz Talat Paşa hükümeti çekilmeden Mustafa Kemal Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın başkanlığında bir hükümet kurulmasını, kendisinin de harbiye nezaretine getirilmesini hem padişaha hem de İzzet Paşa'ya teklif etmişti. Padişahın ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ancak Ahmet İzzet Paşa'nın harbiye nezaretini vekaleten üzerine alıp açık tutmasından ve Mustafa Kemal Paşa'nın teklifine barıştan sonra da arkadaşlığımızın daha güzel devamını Allah'tan dilerim tarzında verdiği cevaptan anlaşılıyor ki Ahmet İzzet Paşa Mustafa Kemal Paşa ile çalışmanın faydalı olacağına inanmaktaydı. İstifa ettiği sırada onu İstanbul'a çağırması da bu kanıyı doğrulamaktadır. Harbin kaybedildiği ve mütareke teşebbüsüne geçildiği bir sırada Suriye cephesine büyük önem vererek Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'dan uzakta tutmanın isabeti ise münakaşa edilecek bir husustur. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da olmasını uygun görüp çağırdığı zaman Mondros mütarekesi imzalanmış ve kendisi hükümetten çekilmişti. Mustafa Kemal Paşa'yı vaktiyle harbiye nezaretine getirmeliydi. Bu takdirde olayların akışında ne gibi değişiklikler olacağını kestirmek için birkaç nokta üzerinde durmak yeter. Bir defa mütareke hükümleri bu derece elastik olmazdı. Sonra Ahmet İzzet Paşa hükümetinin istifası önlenebilirdi. Nihayet ordu kısa bir zamanda dağılıp iskelet haline gelmezdi. Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan 3-6 Kasım'da Ahmet İzzet Paşa'ya yazdığı telgraflar açıkça göstermektedir ki, mütarekenin imzasından önce Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da olsaydı, Amiral Kaltrop Osmanlı hükümetini bu kadar gaflet içinde bulmayacaktı. Her şeye rağmen Ahmet İzzet Paşa hükümeti iktidarda kalmalıydı. Halil Menteş'in dediği gibi vatansever, iyi niyet sahibi yaşlılar ile enerjik, cesur, bilgili gençlerden teşekkül eden kabine o günkü şartlara en uygunuydu. Nazırlardan bir kısmının iddiatçı oluşu da ayrıca bir denge sağlıyordu. Mütarekeyi bu hükümet imzaladığına göre uygulanmasında da o yapmalıydı. Böyle bir zamanda hükümet değişikliğinin zararını Ali Fuat Türk geldi şu şekilde anlatmaktadır. Mütarekeyi akdeden İngiliz amirali, kendisine karşı taahhütlerde bulunduğu adamın yerinde başkalarını ve özellikle hariciye nezaretinde Reşit Akif Paşa gibi zayıf bir adamı görünce, mütarekenin uygulanmasındaki şartları ağırlaştırdıkça ağırlaştırdı. Ahmet İzzet Paşa, kendisi çekinince hükümeti Tevfik Paşa'nın kuracağını da bilmeliydi. Dipnot, İzzet Paşa'dan evvel Padişah Tevfik Paşa'yı sadarete getirmek istiyordu ve bunu İzzet Paşa da biliyordu. Tevfik Paşa renksiz bunamaya yüz tutmuş bir ihtiyardı. Ona ve daha beterlerine meydanı bırakmamak gerekiyordu. Fakat Ahmet İzzet Paşa duygularına kapılarak padişahın bazı nazırların değiştirilmesini istemesini onur meselesi yapıp istifa etmişti. 8 Kasım. Bunun üzerine padişah hükümeti kurmaya çok güvendiği Tevfik Paşa'yı memur etti. Ali Fuat Türk geldi der ki, dipnot, görüp işittiklerim sayfa 163. Bu defa da Şeyhülislam bulmakta zorluk çekildi. Tevfik Paşa, Şeyhülislam'la sabık Mısır Kadısı Yahya Raşit Efendi'yi sevk eylediği halde 2 sene önce vefat etmiş olduğu anlaşılmasına ve saraya davet olunan Esat Efendi'nin de bunaklık getirmiş olduğu görülmesinden dolayı İbrahim Efendi Şeyhülislam'lığa getirildi. Tevfik Paşa'nın kabinesini nasıl kurduğu hususunda daha açık bir fikir edinebilmek için istenmeyen bir nazır hakkında söylediklerini aşağıya aynen alıyoruz. Dipnot, Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 164. İzzet Bey'in kabineye alınmasını arkadaşlar istemediklerinden ben de kendisini listeden çıkarmıştım. Bunu duyunca aşağıdaki odada 2 defa bayılmış ve yanıma gelip ayaklarıma kapanarak bu adamlar benden ne istiyorlar diye birçok ağlamış olduğundan ve zat-ı şahanede haber yolladığından tekrar almaya mecbur oldum. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiğinde 13 Kasım, Tevfik Paşa hükümeti kurulmuş fakat meclisten henüz güven oyu almamıştı. Olup bitenleri öğrendikten sonra elbette boş duramazdı. İşe nereden ve nasıl başladığını kendisi şöyle anlatmaktadır. Hatıramda yanılmıyorsam İzzet Paşa ile ilk defa henüz terk etmemiş olduğu Fuat Paşa türbesi karşısında sadaret konağında görüştük. İzzet Paşa kabineden niçin çekildiklerini açıkladı. Bu nihayet bir izzet-i nefis meselesiydi. Ben çekilmiş olmalarını doğru bulmadım. Kendisine sadrazamlık verilen Tevfik Paşa kabinesini teşekkül ettirmemek ve tekrar İzzet Paşa başkanlığında yeni bir kabine kurmak lüzumuna inandığımı bildirdim. Durum münakaşa olunarak teklifim kabul edildi. Hatta yeni bir kabine listesi de yapıldı. Esası bir noktayı atladım galiba. Ben İstanbul'a geldiğim zaman artık harp kabinesinin önemli kişileri orada değildiler. Sadrazamlık konağında verilen karardan sonra her birimiz her türlü çalışmaya başladık. İlk hedef kabineyi düşürmek olduğuna göre ben derhal meclisi mebusanla temas aradım. Öteden beri arkadaşım olan mebuslarla konuştum. Bakış açımı onlara açıkladım ve beni daha büyük mebus kitleleriyle temasa getirmelerini kendilerinden rica ettim. Bu arkadaşların aracılığıyla ilk defa olarak sivil kıyafetle Fındıklı'da meclisi mebusan binasına gittim. O günlerde Tevfik Paşa kabinesine güven söz konusuydu. Ben güvensizlik oyu verilmesi fikrindeydim. İşte meclis-i mebusan binasına girdiğim gün, güven meselesinin mecliste oya konulacağı gündü. Kanaatimi mümkün olduğu kadar hızla tanıdığım veya orada bana tanıtılan mebusları açıklamaya çalışıyordum. Bir kısım mebuslarda şu tereddüt vardı. Eğer güvensizlik oyu verecek olursak meclis dağıtacaklar. Fakat Tevfik Paşa kabinesine güven oyu verip biraz zaman kazanarak bu sırada belki faydalı işler görmek mümkün olur. Ben ise meclisin zaten kesinlikle dağıtılacağına inanıyordum ve dağıtacak olan da yeni sadrazamdı. Bu kararı tatbik için tabi olarak önce meclisin güvenini alarak sadrazamlık makamını usul idaresinde işgal etmesi lazımdı. Bunu temin ettikten sonra bazı kişilerin düşündüğünün aksine olarak hiçbir zaman ve fırsat vermeksizin meclisi dağıtacağına şüphe yoktu. O halde netice madem ki bu olacaktı kabineye güvensizlik oyu vererek ve bunu tekrar ettirerek zaman kazanmak daha uygundu. İşte belki bu kazanılacak zaman zarfında tekrar İzzet Paşa başkanlığında bir kabine meydana getirmek sebep ve şartlarını hazırlayabilirdik. Meclis salonlarında, koridorlarda, ayaküstü, ani mantıklarla yapılan bu münakaşalar şöyle bir netice verdi. Mühim bir kısım mebuslar salonlardan birine toplandılar ve beni de oraya davet ederek heyet-i umumiyeye izahat vermekliğimi teklif ettiler. Durumu içinde bulundukları şartları ve yapılması lazım gelen hareketi gücümün yettiği kadar kendilerine açıkladım. Mutlaka kabineye güvensizlik oyu vermelerini tavsiye ettim. Teklifim hazır bulunanlarca kabul olundu ve başaracaklarına dair kati ümitlerini söyleyerek bulunduğumuz salondan çıkıp meclis başkanının toplantı çağrısına koştular. Ben bir locada karar neticesini bekliyordum. İsimler okunarak oylar soruldu. Tasnif olundu ve kürsüden netice heyet-i umumiyeye bildirildi. Tevfik Paşa kabinesi çoğunlukla güven kazanmıştı. Derhal Osmanlı Meclisi Mebusan Sarayı'nı terk ettim. Evime döner dönmez saraya telefon ederek Vahidettin'den görüşme istedim. Onunla hemen bir görüşmeyi faydalı buluyordum. Maksadım kendisiyle açık görüşmek, tedbir olarak düşündüğümü açık söylemek ve bu tedbirin uygulanmasındaki zorluğu açıklamaktı. Padişahı tasavvur ettiğim teşebbüse ikna edebileceğimi zannediyordum. Mütareke dönemi İstanbul'unda Mustafa Kemal Paşa'nın ilk teşebbüsü, Tevfik Paşa kabinesini düşürmek ve İzzet Paşa'yı tekrar iktidara getirmek gibi politik bir faaliyete dayanmış ve sonuç vermemiştir. İkinci teşebbüste padişah ile görüşmek istemesidir. Burada iki nokta dikkati çekiyor. Birisi Mustafa Kemal Paşa'nın Vahidettin üzerine tesiri olacağını sanması ve ondan bazı şeyler umması. Diğeri de Vahidettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı huzura hemen kabul etmeyerek randevuyu geri atıp cuma selamlığına bırakmasıdır. Zaten bu görüşmede padişah Mustafa Kemal Paşa'yı istediği konuya gelmek fırsatını vermemiş, aralarında işe yarayacak bir konuşmada olmamıştır. Dipnot: Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da kaldığı 6 ay içinde padişah ile 16 Kasım 1918, 29 Kasım 1918, 20 Aralık 1918, 15 Mayıs 1919 tarihinde olmak üzere 4 defa görüşmüştür. Birinci görüşme Tevfik Paşa kabinesinin meclisten itimat almasından 3 gün önceye rastlıyor. Bu sadece bağlılık ifade eden bir ziyarettir. İkinci görüşme için Mustafa Kemal Paşa 19 Kasım Salı günü müracaat etmiş ve 29 Kasım Cuma günü huzura çıkabilmiştir. Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da sayfa 42, Ali Seyfi Tülümen'in basın derlemelerine göre. Çıkar bir yol bulmak için başka teşebbüslere de girişmek gerekiyordu. Fakat herkes gibi o da ne yapmak lazım geldiğini henüz kesin olarak bilmiyordu. Basınla devlet ricali ile çeşitli çevrelerle ilişkiler kurmaya uğraşıyordu. Bu arada fikirlerine, kişiliğine ve siyasetteki yerine büyük değer verdiği bir arkadaşı Fethi Bey, dipnot Fethi Okyar, en çok temas ettiği insandı. Fethi Bey mebustu. Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası'nın ve mecliste bir grubun başında bulunuyordu. Minber gazetesini çıkarıyordu. Gazeteye Mustafa Kemal Paşa da ortaktı. Mustafa Kemal Paşa, Fethi Bey ile olan ilişkilerini de şöyle anlatır. Eski arkadaşım Fethi Bey ile günler ve geceler dertleştim. Benim evimde veya onun apartmanında konuşuyor ve birbirimize aynı şeyi soruyorduk. Ne yapılabilir? Mustafa Kemal Paşa'nın bu dönem içinde basın ilk teması da Fethi Bey'in Minber Gazetesi aracılığıyla olmuştur. Gazete 17 Kasım'da Paşa ile yapılan bir görüşmeyi yayınlamıştır. Siyasi durum hakkında düşüncelerini soran gazeteci söylediklerinin önemli noktaları şunlardır. En iyi siyasetin her türlü manasıyla en çok kuvvetli olmakta bulunduğunu kabul ederim. En çok kuvvetli olmak tabirinden maksadım yalnız silah kuvveti olduğunu zannetmeyiniz. Tam tersine asker olmama rağmen bu bence kuvvet muhalasını meydana getiren amillerin sonuncusudur. Benim istediğim manen, ilmen, ahlaken ve fennen kuvvetli olmaktır. Bu saydığım özelliklerden mahrum olan bir milletin bütün askerlerinin en son silahlarla cihazlandırıldığını düşünsek bile kuvvetli olduğunu kabul etmek doğru olmaz. Memleketimi ve milletimi pek iyi tanıdığım ve muhtaç olduğu gelişmişliğe erişmek için huzur ve sükun ile fakat herhalde hürriyet ve istiklali korunmuş olarak çok çalışmak lüzumuna kani olduğumdan bu kanaatimi gerçekleştirecek, yani bize huzur ve sükun içinde çalışma zamanı verecek münasebetlere, dostluklara cidden taraftarım. Fethi Bey ile birbirlerine sordukları ne yapılabilir sorusuna uzun zaman açık bir cevap bulamamıştır. Minber gazetesinde çıkan demeç, fikirlerin henüz aydınlığa kavuşmadığı ve yapılacak işlerin tespit olunup sıraya konmadığı ilk günlere rastladığı içindir ki Mustafa Kemal Paşa'nın sözleri her zaman görülen açıklıktan yoksundur. Yine bugünlerde bir İngiliz gazetecisiyle görüşmüştür. M. Ward Prize, Mustafa Kemal Paşa ile nasıl karşılaştığını şöyle anlatır. Dipnot, Tarih Coğrafya Dünyası, sayı 9-10, sayfa 279. İstanbul'a ilk defa 1918 senesinde gelmiştim. Bir akşam üzeri Pera Palace Oteli'nde oturuyordum. Bir adam yanıma geldi ve bir Türk generalinin benimle görüşmek istediğini söyledi, ismini sordum. Mustafa Kemal dedi. O zamanlar Mustafa Kemal adını daha çok belirsiz bir şekilde işitmiştim. Daveti memnuniyetle kabul ettim. Mustafa Kemal düşünceli, kederli ve karamsardı. Bana memleketin halinden bahsetti ve her iki üç cümlede bir bu böyle olmaz. Vatanı baştan başa değiştirmek lazım, yenileştirmek lazım diyordu. O zaman doğrusu bu laflara fazla dikkat etmemiştim. Mustafa Kemal Paşa bir taraftan da dayanacak bir kuvvet arıyordu. Tevfik Paşa kabinesini düşürmek için uğraşmış, başarı kazanamamıştı. Düşündüğü gibi bir hükümetin kurulması umudunu böylece kaybedince padişaha koşmuş, ondan deli boş dönmüştü. Kimi ele geçirse bir fayda çıkar düşüncesiyle üzerinde duruyordu. Kendisi diyor ki, temas ettiklerim arasında eski ittihatçılardan yahut itilafçılardan, işgal kuvvetleriyle beraber çalışanlardan birçok kimseler vardı. her birisiyle büsbütün başka türlü görüşüyordum. Tevfik Paşa kabinesinin kurulmasıyla beraber Meybusan Meclisi'nin feshedileceğine dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa meclisi kurtarmak lazım diyordu. Gazetelerin bu hususta bir kampanya açmasını sağlamak için Vakit Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Bey'i Pera Palas'a davet edip düşüncelerini söyledi. Dipnot: Ahmet Emin Yalman, Vatan, 10 Kasım 1959. Vakitte Mustafa Kemal Paşa ile yapılmış bir görüşme çıktı. Yavaş yavaş Mustafa Kemal Paşa'nın adı gazetelerde yer buluyordu. Böylece dikkati üzerine çekmesinin herhalde faydası olacaktı. Meclisin feshini takip eden günlerde Söz ve Minber gazeteleri Mustafa Kemal Paşa'nın teceddüt fırkasına girdiği bildirilen küçük bir haber yayınladılar. Fakat 48 sayılı Söz gazetesinde şu tekzip çıktı. Dipnot: Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasi Partiler, sayfa 413. Söz gazetesi müdüriyetine: Beyefendi, gazetenizin 29 kanunu evvel 1334 pazar günkü nüshasında bazı menabiden size temin edildiğine göre benim teceddüt fırkasına dahil olduğum hakkında bir haber neşrolunmuştur. Bu haber doğru değildir. Ben askeri sıfat ve makamımla nispet ve alakamı muhafaza etmekteyim. Binaenaleyh, mukarını hakikat olmayan haberin tekzibini rica ederim. Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari, Sabık Yıldırım Grubu Kumandanı Mirlivan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Paşa açık faaliyetlerinden başka bir takım gizli tertiplerle de meşgul oluyordu. Bilhassa meclis feshedildikten sonra meşru yollardan bir iş yapmaya imkan kalmamıştı. Güvendiği arkadaşlarıyla ihtilalci bir komite kurmaya ve padişahı değiştirmeye, hükümeti ele geçirmeye karar verdiler. Fakat günlerce süren bu çalışmalar çeşitli sebeplerden yarıda kaldı. Zaten bundan esaslı bir sonuç alacaklarına olan inançları sarsılmıştı. Düşman işgali altında bulunan İstanbul'da hükümeti ele almanın her şeyi halletmeyeceğini görüyorlardı. İhtilal yapmaktan vazgeçtiler. Bu dönem içinde Ay Yıldız adlı gizli bir cemiyetten söz ediliyor ve Mustafa Kemal Paşa'nın da cemiyetin başında bulunduğu ileri sürülüyordu. Böyle bir cemiyetin gerçekten kurulup kurulmadığı ve Mustafa Kemal Paşa'nın cemiyet ilgisi hakkında %100 doğru inanca varacak belgelerden henüz yoksunuz. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın anlattığı, dipnot, Hakimiyet Gazetesi 1926, Mart ve Nisan ayları. İhtilacı cemiyetin Ay Yıldız cemiyeti olması ihtimali üzerinde durmak lazımdır. Bu hususta tek metne Türk İnkılabı'nın İç Yüzü adlı bir kitaba rastladık. 150'liklerden Mevlanzade Rıfat'ın Halep'te yazıp yayınladığı kitaptan Ay Yıldız cemiyeti hakkındaki kısmı aynen alıyoruz. Bu sıralarda açıkta kalmış olan İttihat ve Terakki'ye mensup zabitler, Ay Yıldız isminde gizli bir cemiyet teşkil eylemiş, riyasetine de Sabık Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa'yı getirmişti. Bu cemiyetin kulaktan kulağa fısıldanan programı yer yer başlayan ve Osmanlı Devleti'nin taksimimi hedef tutan, ecnebi işgallerine karşı durmak, ordunun harbi umumiyedeki mağlubiyet şerefsizliğini kaldırmaya çalışmaktı. Sultan Mehmet Vahidettin Hazretleri bu cemiyetten dahi haberdar olmuş ve bu cemiyetin riyasetinde velihatlığından beri yaveri olan Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın bulunmasından memnun olarak bütün mesaisi neşriyat ve propagandaya münhasır olan Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile bu cemiyetin temas edip ittihadını arzu eylemişti. Yazar bundan sonra Ay Yıldız Cemiyeti adına 3 subayın Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile temas ederek anlaşmaya vardıklarını belirtmektedir. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bir ihtilal yapmak fikrinden vazgeçtiğini şöyle anlatır. Bununla beraber bu temaslarıma devam ediyordum. İçlerinden bir kısmında saf bir vatanperverlik hissinin coşkunluğundan başka ne fikir ne de tedbir kabiliyeti vardı. Bir kısmının hala hasis politikacılık menfaatinden başka bir şey düşündükleri yoktu. Kendi kendime şu kararı verdim. Münasip bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içine girmek, bir müddet isimsiz çalıştıktan sonra bütün Türk milletine felaketi haber vermek. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bazı yabancılarla da görüşmüştür. Bunlardan en önemlisi İngiliz rahibi Mr. Freeve ile olanıdır. Pera Palas Oteli Müdürü Monsieur Martin aracılığı ile tanıştığı Freeve ile Mustafa Kemal Paşa birkaç defa görüşmüştür. Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan rahip Freeve bir İngiliz ajanıydı. İleride büyük ölçüde zararlı faaliyeti görülecek olan rahip ile Mustafa Kemal Paşa'nın neler konuştuklarını bilmiyoruz. Fakat olayın önemi ortadadır. Görüşmenin birkaç defa tekrarlanması iki tarafın da bu buluşmalardan bir şeyler umduğunu gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra Mr. Firuva, Sivas'tan yazdığı bir mektuba, Zat-ı Ali'nize Monsieur Martin delaletiyle vuku bulan mülakatlarımız hatırasını memnuniyetle muhafaza etmekteyim diye başlıyor ve şu cümlelerle bitiriyor. Yüce şahsınızla olan görüşmemizde sizi böylesine bir siyaset ehli olarak değil, insanlığa hizmet eden adalete aşık bir faziletli kişi olarak kabul etmiştim. Aldığım son gizli bilgiler karşısında bunda ne kadar yanılmış olduğumu size bildirmekten şeref duyarım. Dipnot: Bu mektup Firuva'nın Said Molla ile çevirdiği entrikaları öğrendikten sonra yazılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın temas ettiği şahıslar ve zümreler arasında Trakya Paşa ile Müdafaa-i Heyeti Osmaniye de vardır. Cemiyetin İstanbul daimi delegeleri Mustafa Kemal Paşa'yı birkaç defa ziyaret etmişler ve uzun uzun görüşmüşlerdir. Şubat 1919 başında vuku bulan bir görüşmede başımıza geçer misiniz diye soran heyet üyelerine şu cevabı vermiştir. Böyle parça parça çalışacağımıza, bütün memleket muhadderatını idare edecek, ele alacak bir teşekkül meydana getirip beraber çalışsak nasıl olur? Dipnot: Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 1, sayfa 156. Görülüyor ki Mustafa Kemal Paşa, 1-2 ay içinde İstanbul'un havasını iyice anlamış ve ne yapılabilir sorusunu çözmüştür. Devlet ricaliyle temasları da üzerinde durulacak önemdedir. Ali Fuat Paşa aracılığı ile tanıdığı Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ile Şakir Paşa'nın damadı olan Bahriye Nazırı Avni Paşa ile birçok defalar görüşmüştü. Bu iki nazır dolayısıyla diğer hükümet azaları Mustafa Kemal Paşa hakkında az çok olumlu bir fikir edinebilmişlerdir. Bu temaslar sonunda hükümete terkin ettiği güven havası Mustafa Kemal Paşa'nın ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesini sağlayan etkenlerden biri, belki de başlıcası olmuştur. D. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesi. Türkiye'yi İstanbul'dan kurtarmak artık hiçbir şekilde mümkün değildi. Bizans İstanbul'da can vermişti. Osmanlı Devleti de İstanbul'da ölecekti. Beri tarafta Anadolu ciddi bir refleks göstermeden mağrur ve emperyalist Avrupalılar tarafından yutulmaya hazır duruyordu. 3-5 aydının şurada burada vücuda getirdikleri müdafaa hukuk teşekküllerini umursayan yoktu. Anadolu'nun güçsüz, mecalsiz görünüşü ve doğulu bir tevekkülle kaderini bekleyiş hali, bu kaderi tayin edecek olanlara rahatlık veriyordu. Yalnız huzursuzluk kaynağı olmak istidadındaki bazı bölgelere dikkat etmekten başka yapılacak iş yoktu. Önemli yerlerin küçük müfrezelerle işgali, diğer yerlerde birer ikişer irtibat subayı bulundurulması her şeyin yolunda gitmesine yetiyordu. Padişah ve hükümet Anadolu'ya arkasını çevirmişti. Fakat kuvvet almak için değil, unutmak için. Onların devleti de Bizans gibi İstanbul surları içine sıkışmıştı. Bunu kurtarmaya çalışıyorlardı. Anadolu'yu ancak asayiş olaylarıyla hatırlıyorlardı. Mondros Mütarekenamesi'nin 7. ve 24. maddelerini önlemek için asayişin sağlanması son derece önemli bir hükümet göreviydi. Hiç değilse bu görevi unutmuş görünemezlerdi.